Ayrım 4. Ayrı Yol. André Gide. Sayfa 59. 8. Ravello'dan Sorrento'ya giden yol öylesine güzeldir ki o sabah yeryüzünde daha güzel bir şey görebileceğimi umuyordum. Kayanın sıcak sarptığı, havanın bolluğu, duruluğu, kokular, her şey beni yaşamanın tapılası büyüsüyle dolduruyordu ve bana o kadar yetiyordu ki içimde sevinçten başka bir şey yokmuş gibiydi. Hatıralar ya da özlemler, umut ya da arzu, geçmiş ve gelecek susuyordu. Yalnız anın getirdiği, götürdüğü şeylerini tanıyordum hayatın. Ey bedensel sevinç diye haykırıyordum. Kaslarımın şaşmaz ahengi, sağlık, ağır yürüyüşü, yürüyüşümü ağırlaştırdığı gibi fazla durgun sevinci de benim sevincimi hafifletecek olan Marcel'inden önce sabahleyin erkenden yola çıkmıştım. O Positano'ya, öğle yemeğini yiyeceğimiz yere ardımdan arabayla gelecekti. Positano'ya yaklaşıyordum. Garip bir şarkıya eşlik eden bir tekerlek gürültüsü duyunca hızla arkama döndüm. Kayalık uçurumun çevresini dolaşan dönemeç yüzünden hiçbir şey göremedim ilkin. Sonra sabit hızla ilerlemeyen bir araba belirdi birdenbire. Marcel'in arabasıydı bu. Arabacı avazı çıktığı kadar bağırarak türkü söylüyor, büyük el kol hareketleri yapıyordu. Oturduğu yerden ayağa kalkmıştı. Deliye dönmüş atı vahşice kamçılıyordu. Ne kaba herifti o öyle. Önümden geçti, kenara çekilecek zamanı güç buldum. Seslendim, durmadı. İleriye fırladım. Ama araba çok hızlı gidiyordu. Hem Marsel'in aniden arabadan atlayışı, hem de adamın olduğu yerde kalışı beni titretmişti. Marsel'in atın sıçramasıyla birlikte denize yuvarlanabilirdi. At aniden yere yığıldı, Marsel'in indi, kaçmak istiyor ama ben yanına vardım bile. Arabacı beni görür görmez iğrenç küfürler etmeye başladı. Adama çok kızdım. Daha ilk küfrünü duyar duymaz üzerine atılıp oturduğu yerden haşince aşağıya fırlattım onu. Ben de onunla birlikte yere yuvarlandım ama üstün durumumu kaybetmedim. Düştüğü için afallamışa benziyordu. Az sonra beni ısırmak istediğini görünce suratının ortasına yerleştirdiğim yumrukla büsbütün afalladı. Gene de bırakmadım onu. Dizlerimle göğsüne çöktüm. Ellerini iyice tutmaya çalıştım. Yumruğumdan sonra daha da çirkinleşen, iğrenç yüzüne bakıyordum. Tükürüyordu. Salyalar akıyordu ağzından. Kan akıyordu. Küfrediyordu. Ah, iğrenç yaratık. Doğru. Onu boğmak pek doğru görünüyordu bana. Belki de yapardım bunu. Hiç değilse yapabileceğimi hissettim. Sanıyorum polisi düşündüğüm için durdum yalnızca. Biraz güç de olsa öfkeden kuduran adamı bağlamayı başardım. Bir çuval gibi arabanın içine attım. Ah, sonrasında Marcel'inle nasıl da bakıştık, nasıl öpüştük. Tehlike büyük değildi ama gücümü göstermem gerekmişti. Hem de onu korumak için. Onun için canımı verebilirim gibi gelmişti. Hem de zevkle. At ayağa kalkmıştı. At arabasının arkasını Ayyaş'a bırakarak ikimiz peykiye oturduk. Arabayı iyi kötü sürerek önce Positano'ya sonra da Sorrento'ya varmayı başardık. Marcelin'e de o gece sahip oldum işte. Sevişme konusunda acemi olduğumu anladınız mı? Yoksa belirtmem gerekir mi? Belki de düğün gecemiz güzelliğini yeniliğine borçluydu. Çünkü bugün hatırladığım kadarıyla bana öyle geliyor ki bu ilk gece tek ve benzersiz bir gece oldu. Sevişmenin beklenişi, şaşkınlığı öyle büyük hazlar ekliyordu şehvete. Büyük aşk olarak anılması için bir tek gece yeter. Hafızam da bana yalnızca o geceyi hatırlatmakta öylesine kararlı ki. Ruhlarımızın birleştiği anlık bir gülüş oldu bu. Ama sanıyorum aşkın bir tepe noktası vardır ki tektir ve ruh ileride bunu aşmak için boşuna çırpınır. Mutluluğunu yeniden canlandırmak için harcadığı çaba ruhu yıpratır. Mutluluğu, mutluluğun hatırası kadar baltalayan bir şey yoktur. Heyhat, o geceyi hatırlıyorum. Otelimiz şehrin dışındaydı. Bahçelerle, yemişliklerle çevriliydi. Odamız çok geniş bir balkona açılıyordu. Dallar sarkıyordu balkona. Sabah güneşi ardına kadar açık pencerelerimizden özgürce içeri girdi. Usulca kalktım ve şefkatle Marcel'in üzerine eğildim. Uyuyordu. Uyurken gülümser gibiydi. daha güçlü olduğum için onun daha zayıf olduğuna, güzelliğinin de kırılgan olduğuna dair bir duygu uyandı içimde. Beynimde gürültülü düşünceler döndü durdu. Benim kendisi için her şey olduğumu söylerken yalan söylemediğini düşündüm. Hemen sonra aklımdan geçenler ise şunlardı. Onun sevinci için ne yapıyorum ki ben? Hemen hemen gün boyu ve her gün yalnız bırakıyorum onu. Her şeyi benden bekliyor, bense onu yüzüstü bırakıyorum. Ah, zavallı Marcelen. Gözlerim yaşlarla doldu. Geçmişte kalan düşkünlüğümü bir mazeret olarak görmeye çalıştım, boş boşuna. Sürekli bakımla ve bencillikle artık ne işim vardı benim? Şimdi ondan daha güçlü değil miydim? Yanaklarındaki gülümseme silinmişti. Şafak her şeyi altın parıltısına bürüdüğü halde onu bana hüzünlü ve solgun olarak gösterdi birdenbire. Belki de sabahın yaklaşması sıkıntıya hazırlıyordu beni. Bir gün ben de sana bakmak zorunda kalacak mıyım? Senin için kaygılanacak mıyım Marcel'in? Diye haykırdım içimden. Titredim. Aşktan, acıma duygusundan, şefkatten buz kesmiş olarak yumuk gözlerinin arasına öpüşlerin en şefkatlisini, en aşk dolusunu, en ulvisini kondurdum usulca. 9. Sorrento'da kaldığımız birkaç gün hoş ve çok sakin geçti. Böylesi bir mutluluğu, dinginliği daha önce tatmış mıydım hiç? Bundan sonra da böyle günler yaşayacak mıydım? Hep Marcel'in yanındaydım. Kendimle daha az ilgilendim, onunla daha çok ilgileniyordum. Eski günlerde susmaktan aldığım zevki şimdi onunla konuşmaktan alıyordum. Beni tamamıyla tatmin ettiğini ileri sürdüğüm göçebe hayatımızın onun yalnızca geçici bir durum olarak hoşuna gittiğini sezince şaştım önce. Ama hemen sonra bu hayatın boş olduğunu fark ettim. Bunun yalnızca bir süre devam edeceğini kabul ettim ve bana sağlığımı kazandıran bu avarelik içimde bir çalışma arzusu uyandırdığından ilk defa ciddi olarak dönmekten söz ettim. Marcel'in sevincini görünce onun bunu çoktandır düşündüğünü anladım. Öte yandan yeniden ele almayı düşünmeye başladığım birkaç tarih araştırması bana aynı hazzı vermiyordu artık. Söylemiştim size. Hastalığımdan beri soyut ve tatsız tuzsuz geçmiş bilgisi bana boş görünüyordu. Eskiden olsa filoloji araştırmalarıyla, örneğin Latin dilinin bozuluşunda got etkisinin payını belirlemeye çalışarak, Theoderic'in, Cassiodorus'un, Amalasuntha'nın tasvirlerini, hayranlık verici tutkularını küçümseyerek, ihmal ederek, yalnız işaretler üzerinde, hayatlarının özü üzerinde coşarak uğraşabilmiştim. Ama bu işaretler ve bütün filoloji, vahşi güzelliğini, soyluluğunu gördüğüm şeyi daha iyi anlamak için bir yoldan başka bir şey değildi artık. Bu çağla daha fazla ilgilenmeye, bir süre yalnızca Got İmparatorluğu'nun son yıllarıyla uğraşmaya, imparatorluğun can çekişmesine sahne olan Ravenna'dan geçişimizden de bu anlamda faydalanmaya karar verdim. Ama ne yalan söyleyeyim, beni en çok çeken genç kral Atalarik'in tasviriydi. Gotların için için kışkırttığı bu 15 yaşındaki çocuğun annesi Amalasuntha'ya karşı ayaklanışını, Latin eğitimine ayak diremesini, koşumunu silkip atan bir at gibi kültürü atışını, pek bilge ve ihtiyar, Cassiodorus'un dostluğunu hiçe sayıp serseri Got toplumunun dostluğunu yeğleyerek, daha 18 yaşında sefahate dalıp bozulmuş olarak ölmek üzere birkaç yıl kaba gözdeleriyle birlikte zorlu, şehvetli, dizginsiz bir hayatı tadışını hayal ediyordum. Daha vahşi, daha el değmemiş bir duruma doğru bu trajik atılışta Marcel'in gülümseyerek benim buhranım olarak adlandırdığı şeyden bir şeyler buluyordum. Artık bedenimi bir yana bıraktığına göre hiç değilse aklımı bu işe adamaktan bir memnuniyet duyuyordum. Atalarik'in korkunç ölümünden ders almak gerektiğini inandırmaya çalışıyordum kendimi. 15 gün kalacağımız Ravenna'dan önce Roma ve Floransa'yı da şöyle bir görecektik. Sonra Venedik'ten ve Verona'dan ayrılıp yolculuğumuzu bir an önce bitirmek üzere Paris'e kadar durmayacaktık. Marcelen'le geleceği konuşmaktan yepyeni bir zevk alıyordum. Yazı nasıl geçireceğimiz konusunda hala kararsızdık. İkimiz de bıkmıştık yolculuklardan. Gene yola çıkmak istemiyorduk. İncelemelerime girişmek için sonsuz bir sakinlik istiyordum. Normandiya'nın en yeşil bölümünde, Lisieux ile Pont Evêque arasında bulunan malikane geldi aklımıza. Eskiden annemindi bu malikane. Çocukluğumda onunla birlikte birkaç yaz geçirmiştim orada. Ama ölümünden sonra bir daha hiç gitmemiştim. Babam buranın bakımını ve yönetimini artık yaşlanmış olan korucuya bırakmıştı. Adam kendi hakkını aldıktan sonra kiraları düzenli bir şekilde yolluyordu bize. Akarsularla kesilmiş bir bahçe içinde büyük bir evdi. Büyülü hatıralar bırakmıştı bende. Malikanenin adı Morinière idi. Orada kalmak iyi olacak gibi geliyordu bana. Gelecek kışı da Roma'da geçirmekten söz ediyordum. Bu kez turist olarak kalmayacak, çalışacaktım orada. Ama bu son tasarı çabucak bozuluverdi. Napoli'de uzun zamandır bizi bekleyen bir sürü mektuptan biri, Collège de France'da boş bir kürsü bulunduğunu, bu kürsü için benim adımın birçok kereler anıldığını bildiriyordu bana. Vekaleten yapacağım bir görevdi ama böyle olması da ileride özgür olmamı sağlayacaktı. Bana bu durumu haber veren dost, kabul etmek istersem yapmam gereken bazı kolay işlemleri belirtiyor, kabul etmem için de ısrar ediyordu. İlkin her şeyden önce bunu bir tutsaklık olarak görerek duraladım. Sonra derslerimde Cassiodorus üzerine yaptığım çalışmaları ortaya çıkarmamın ilgi çekici bir şey olabileceğini düşündüm. Sonunda Marcel'in ne kadar hoşuna gideceğini düşünerek kararımı verdim. Kararımı verdikten sonra bu işin yalnızca iyi yanlarını görür oldum. Roma'daki ve Floransa'daki bilimsel çevrelerde babamın çeşitli dostları vardı. Ben de onlarla mektuplaşmaya girişmiştim. Bu ilişkiler Ravenna'da ve başka yerlerde istediğim araştırmaları yapmam için bütün kolaylıkları sağladılar. Yalnızca çalışmayı düşünüyordum artık. Marcelin üzerime titriyor, bu konuda beni desteklemek için elinden geleni yapıyordu. Yolculuğun bitimi sürecindeki mutluluğumuz öyle değişmez, öyle dingindi ki bu konuda anlatacak bir şey bulamıyorum. İnsanların en güzel eserleri, acılı eserleri olmuştur hep. Mutluluğun nasıl bir hikayesi olabilir ki? Mutluluğu hazırlayan, sonra da yıkan şeylerden başka hiçbir şey anlatılamaz. Ben de şimdi size mutluluğu hazırlamış olan şeyleri anlattım. İkinci bölüm. 1. Paris'te gerekli öteberiyi satın almak ve tek tük ziyaretlerde bulunmaya yetecek kadar kaldık yalnızca. Temmuz'un ilk günlerinde Morinière'ye geldik. Morinière, önce de söylediğim gibi Lisieux ile Pont Evêque arasındadır. Gördüğüm en gölgeli ve sulak topraklarda yer alır. Hafif eğimli, daracık birçok vadicik, birdenbire düzleşip denize kadar uzanan Oj Vadisi'nin yakınlarında sona erer. Ufuk çizgisi görünmezdi. Esrarengiz bataklık korular, birkaç tarla ama her şeyden önce çayırlar, otlaklar, otları iki kere biçilen, güneş alçaldığında üzerlerinde sayısız elma ağacının gölgesinin birleştiği, içlerinde başıboş sürülerin otladığı otlaklar vardı. Her çukurda su bulunurdu. Küçük bir göl, bir su birikintisi ya da ırmak olurdu. Sürekli şırıltılar duyulurdu. Ah, evi nasıl da tanıdım. Mavi çatılarını, tuğladan taştan duvarlarını, hendeklerini, uyuyan sulardaki yansımaları nasıl tanıdım. 12 kişiden fazla insanı rahat rahat barındırabilecek eski bir evdi. Marcelin, hizmetçi, arada sırada ben, evin bir kısmını canlandırabilmek için epeyce çalışmıştık. Bocage adındaki ihtiyar kahyamız da birkaç parça eşyayı elinden geldiğince parlatmış, eski mobilyaları 20 yıllık uykularından uyandırmıştı. Her şey hatırladığım gibi kalmıştı. Tavan kaplamaları pek de fazla harap olmamıştı. Odalarda rahatça yaşanabilirdi. Bocage bizi daha iyi karşılamak için bulduğu bütün vazoları çiçeklerle doldurmuştu. Büyük avluyu, bahçedeki iki yanı ağaçlı yolların eve en yakın olanlarını temizlemişti. Oraya vardığımızda ev güneşin son ışıklarını alıyordu. Önündeki vadiden kalın bir sis tabakası yükseliyor, ırmağı hem perdeliyor hem de varlığını vurguluyordu. Malikaneye varmamıza az kala aniden ot kokusunu tanıdım. Evin çevresindeki kırlangıçların tiz çığlıklarını işitince de bütün geçmiş ayaklanıverdi birdenbire. Sanki beni bekliyorlardı, beni tanıyor, yaklaşmamın üzerine kapanmak istiyorlardı. Birkaç gün sonra ev aşağı yukarı rahatça yaşanır duruma geldi. Çalışmaya başlayabilirdim, gecikiyordum. Geçmişimin kendini inceden inceye hatırlatışını dinlemedeydim. Sonra da pek yeni bir heyecana kapılmıştım. Marcelin gelişimizden bir hafta sonra gebe olduğunu bildirmişti. O günden sonra ona daha iyi bakmak zorundaymışım, daha fazla sevgiyi hak ediyormuş gibi bir duygu uyandı içimde. Hiç değilse sırrını açışını izleyen günlerde, neredeyse bütün zamanımı onun yanında geçirdim. Korunun kıyısına gidiyor, eskiden annemle oturduğum banka oturuyorduk. Burası her an daha bir şehvetle sunuyordu bize kendini, saatler fark etmeden geçip gidiyordu. Kafamda hayatımın bu döneminden apaçık hiçbir hatıra belirmemesi pek aklımda kalmadığından değil, bugünlerde her şey birbirine karıştığından, akşamın sabahla birleştiği, günlerin günlere bağlandığı, tek biçimli bir huzur içinde eridiğinden. Kafam sakindi, hazırdım, gücünden emindim, iradem yumuşamış gibi, bu ılık toprağın öğüdünü dinler gibi, geleceğe güvenle, telaşsızca bakarak yavaş yavaş yeniden çalışmaya başladım. Hiç şüphe yok ki diye düşünüyordum. Her şeyin meyve vermeye, yararlı ekinler vermeye hazırlandığı bu toprağın verdiği örnek en iyi etkiyi yapacak üzerimde. Bu güçlü öküzlerin, bu verimli çayırlarda dolgunlaşmış ineklerin alabildiğine sakin bir gelecek vaat edişine hayran kalıyordum. Tepelerin elverişli eğimlerine sırayla dikilmiş elma ağaçları bu yaz pek güzel ürünler müjdeliyorlardı. Çok yakında meyve yüklü dallarını nasıl eğeceklerini hayal ediyordum. Bu ahenkli bereketten, bu sevinçli kulluktan, bu güleç tarlalardan bir düzen, artık gelişi güzel değil, dayatılmış bir düzen, bir ahenk, hem insanca hem doğal bir güzellik kuruluyordu. Bunun içinde neye hayran kaldığını bilmez oluyordu insan. Çünkü bu düzeni sağlamak için özgür doğanın bereketli çatlayışıyla insanın ustaca gayreti mükemmel bir uyumla birbirine karışmıştı. Hükmettiği kudretli vahşilik olmasa insanın çabası ne olurdu diye düşünüyordum. Kendisini engelleyen, gülerek lükse götüren akıllı çaba olmasa bu taşkın öz suyun vahşi atılışı ne olurdu? Bütün güçlerin böylesine iyi ayarlanacağı, bütün çabaların böylesine karşılık bulacağı, bütün değiş tokuşların böylesine titizce yapılacağı, öyle ki verilen en ufak frenin bile hissedilir hale geleceği toprakların hayaline bırakıyordum kendimi böylece. Sonra hayalimi hayata geçirip kendi kendinden tam olarak faydalanmak için zekanın zorlanmasıyla oluşan bir ahlak kuruyordum kendime. Eski huzursuzluklarım nereye kayboluyor, nereye saklanıyorlardı peki? Öylesine sakindim ki hiç var olmamış gibiydim. Aşkımın dalgası her şeyi örtmüştü. Bu arada ihtiyar Bokaş çevremizde pervane olmuştu. Her şeyi yönetiyor, her şeye göz kulak oluyor, öğütler veriyordu. Kendisini vazgeçilmez bir adam gibi gösterme isteği fazlasıyla seziliyordu. Onu kırmamak için hesapları gözden geçirmek, sonsuz açıklamalarını dinlemek gerekti. Bununla da yetinmedi. Kendisiyle birlikte arazileri gezmek zorunda kaldım. Gösterişli dürüstlüğü, hiç bitmeyen söylevleri, kendi kendinden açıkça memnun oluşu, yaptığı doğruluk gösterileri çok geçmeden beni sinirlendirdi. Gittikçe daha çok rahatsız edici oldu. Yeniden huzura kavuşmak için her şeyi yapabilirdim artık. Ama bu sırada beklenmedik bir olay onunla olan ilişkime farklı bir çehre kazandırdı. Bir akşam Bokaş, oğlu Charles'ın ertesi gün çiftliğe geleceğini bildirdi. Ya öyle mi dedim ilgisizce. Bokaş'ın çoluğuna çocuğuna pek aldırış etmemiştim o zamana kadar. Sonra ilgisizliğimin onu üzdüğünü, benden ilgi, bir şaşkınlık belirtisi beklediğini görerek neredeydi diye sordum. Alençon yakınlarında bir örnek çiftlikte diye cevap verdi Bokaş. Şimdi yaşı aşağı yukarı diye başladım. O zamana kadar varlığından habersiz olduğum bu oğlun yaşını tahmine çalışıyor. Bokaş'ın sözümü kesmesine zaman bırakmak için de yeterince yavaş konuşuyordum. 17'sini bitirdi, dedi Bogaj. Anneniz öldüğü zaman Charles 4 yaşını yeni tamamlamıştı. Ah, kocaman adam oldu şimdi. Pek yakında babasından çok daha bilgili olacak. Bokaj bir kere konuşmaya başladı mı, yorgunluğum ne kadar belirgin olursa olsun hiçbir şey onu durduramazdı. 4. ayrımın sonu, sayfa 72.